Ayrım 48.
Atatürk'ten sonra gündeme Atatürkçülük etkin biçimde gelince cumhuriyetçilik geri planda kaldı ve yalnızca Atatürk ilkeleri arasında yerini korudu. Bu ilkeler sayılınca en başta cumhuriyetçilik geliyordu. Atatürk kendinden sonraki dönemlerde cumhuriyetle özdeşleşmiş olarak ele alınıyordu. Devletin kurucusu kendinden önce toplumda var olan bir cumhuriyetçi birikime dayanmadığı için her şeyi kendisi yapmak ve sınırlı kadrosuyla yürütmek zorunda kalmıştı. Saltanata tepki olarak Batı arayışı içinde olan aydın kesimlerde bile bilinçli bir cumhuriyet düşüncesi, cumhuriyetçilik akımı yoktu. Atatürk en güçlü anında cumhuriyet rejimine geçildiğini ilan edince ve topluma geleceğe dönük biçimlendirme girişimlerini cumhuriyet düzeni adına uygulamaya getirince tüm yaptıkları toplumda cumhuriyetçilik olarak görüldü. Tek parti dönemi ve sonraki dönemlerde ise Atatürk'ün ilkeleri ve uygulaması ön plana çıktı ve yönetimler Atatürkçülük çerçevesinde çalıştılar. Cumhuriyetçilik bir akım olarak toplumda kök salmadığından Atatürk'ün yarattığı bu oluşumun kendinden sonraki Atatürkçülükle özdeşleşmesine bir bakıma doğal karşılamak gerekir. Bir akım olarak doğmadan ilan edilen cumhuriyet bir olgu olarak toplumda onu belirleyici öge olmuştu. Ulusal kurtuluş eylemi cumhuriyet yönetimine dönüşünce cumhuriyetçilik ilan edilen cumhuriyet rejimini savunmak ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda geliştirmek olarak anlaşılmıştır. Tek parti dönemi cumhuriyetçiliğin Atatürkçülük doğrultusunda geliştirilmesi açısında önemli katkılar getirmiştir. Atatürk'ün kadrosunun ulusal şefin önderliğinde ve onun örgütüne dayanarak iktidarda bulunması cumhuriyetçilik açısından bu dönemi olumlu bir duruma getirmiştir. Ülkede yeni gelişmeye başlayan düşün dünyasının cumhuriyetçilik üzerine salt biçimde eğilmemesi, dünyanın uygulamaları tartışmaması, fakat Atatürkçülüğü bir ideoloji biçiminde geliştirmeye çalışmasının da tek parti yönetimi üzerinde önemli etkileri olmuştur. Kadro akımı ile başlayan düşünsel çalışmalar ve yayınlar sürekli olarak Atatürk ilkelerinin dizgeleştirilmesi doğrultusunda ilerlemiştir. Dünya savaşlarının yeryüzünde yarattığı ideolojik gelişmeler ve baskıların Türkiye üzerinde de etkileri geniş olmuş, Atatürk'ün çizdiği tam bağımsızlık yolunda bilinçle yürüyen cumhuriyet yönetimi de bu etkilerden kurtulabilmek amacıyla atanın yolunda kendi ideolojisini geliştirme, yaygınlaştırma ve topluma benimsetme yöntemini seçmiştir. Ancak bu yoldan iki dünya savaşının bölgede yarattığı sarsıntılara karşın ayakta durabilmiş, ulusal bütünlük ve cumhuriyet rejiminin tam bağımsızlığı korunabilmiştir. Orta Doğu ve Balkanlarda bu sarsıntılardan en az zararla kurtulan ülke bu bilinçli dış politika aracılığıyla Türkiye olmuştur. Tek partili dönemi içinde bulunulan koşullar nedeniyle tarihsel bir sorumluluğu da taşıyordu. Bir bakıma her şeyin tek adamca belirlenerek yürütüldüğü ve yönetildiği bir düzende o tek adamın sonrasında meydana gelen otorite ve işlev boşluğunun doldurulması gerekiyordu. Atatürk'ü ilkelerini ve uygulamalarını sürdürmek, tamamlamak zorunluluğu vardı. Yeni kurulan devlet, cumhuriyet rejimi ve devrimler daha kurumlaşmamışlardı. Yapılanlar büyük ölçüde Atatürk'ün kişisel gücünden kaynaklanıyor ve onun gücüyle uygulanıyordu. O olmayınca iş değişiyordu. Artık cumhuriyet rejiminin ve getirdiklerinin kurumlaştırılması, toplumda kökleştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekiyordu. Atatürk'ün kadrosu cumhuriyetin getirdiklerini tam olarak amacına ulaştırmak, bir daha geri dönülmeyecek noktalarda yerleştirmek göreviyle yükümlü bulunuyordu. Atatürk'ten sonra cumhuriyetçilik yapı ve nitelik değiştiriyordu. Onun zamanında kuruculuk ve öncülük içeriğine sahip olan cumhuriyetçilik, ondan sonra sürdürücülük, savunuculuk ve tamamlayıcılık anlamlarını kazanıyordu. Mustafa Kemal'in cumhuriyetçi politikası tam bir bilinççilik ve kararlılık içinde sürdürülecek, anti-Kemalist ve anti-cumhuriyetçi girişimlere karşı ödünsüz biçimde savunulacak, yapılanlar başarıya ve sonuca ulaştırılacaktı. Ulusal kurtuluşu gerçekleştiren örgüt artık bir siyasal parti olarak yaptıklarına devlet yönetiminde daha bir bilinçle sahip çıkacaktı. Tek parti dönemi koşullarının gelişimi ve değişimi dolayısıyla ister istemez bu işlevi üstleniyordu. Dipnot 12. Şevket Süreyya Aydemir, 2. Adam, Cilt 2, Remzi Kitabevi, İstanbul 1968, sayfa 52. Atatürk'ün yerine geniş bir destekle getirilen ulusal şef, dünya tarihinde ortaya çıkan, büyük devrimlerde önderden sonra gelen geleneksel ikinci adamlılık görevini üstleniyordu. Önderin izinde yürümek, yapılanları bırakılan yerden alarak sonuca götürmek, diğer devrimlerde ikinci adamların görevi olduğu gibi, Türk devriminde de ulusal şefin görevi oluyordu. Türk devriminin ve Cumhuriyet rejiminin ilk yıllarındaki heyecan ve coşkunun giderek zayıflaması bu görevi daha da ağırlaştırıyordu. Tüm olanaksızlıklar, yetersiz koşullara karşın 15 yılda başarılan dinamik atılımların hızının kesilmesini önlemek, yeniden hız kazandırarak başarıya ulaştırmak söz konusuydu. Nitekim ulusal şef ve tek parti yönetimi bu bilinçle Atatürk'ün bıraktığı noktadan Cumhuriyeti teslim almışlardı. İç ve dış sorunlar bu yönetime oldukça zor günler yaşatmış ve büyük atılımların yeniden başlatılmasına pek izin vermemiştir. Devrimlerin yerleştirilmesi, Cumhuriyet rejiminin kökleştirilmesi, Atatürkçülüğe eski yapılanlara bağlı kalınarak sahip çıkılması, tek parti yönetimini kendiliğinden duran bir yapıya, donuk bir görünüme ve de toplumdan uzak düşen politikaya sürüklüyordu. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın olağanüstü koşullarının ağır etkileri, böylesine istenmeyen bir durumun doğmasına yol açıyordu. Bu dönem aslında dünya çapında olağanüstü bir nitelik taşıyordu. Atatürk'ün zamanında iki kez yeni partilerle çok partili demokrasi denemesinin başarısızlığa uğraması, Atatürk sonrasında da Cumhuriyet Halk Partisi'ni tek parti olarak bırakmıştı. Kemalist devrimler tek partili dönemde uygulama alanına getiriliyordu. Ne var ki tek partililik devletin resmi ideolojisi durumuna getirilmiş değildi. Dipnot 13. Mümtaz Soysal Anayasa'ya Giriş SBF Yayını Ankara 1969 sayfa 179. Zamanı gelince ve koşullar yeterli düzeyde gelişince ikinci bir partinin kurulmasına, çok partili demokratik düzene geçilmesine zorluk çıkarılmadan izin verilecekti. Tek parti yönetiminde sistemin o günkü yapısı gereği demokrasi ön plana çıkmıştır. Devlet kuran parti iktidardayken parti devlet uygulamasına girişince devletin yönetici kadroları partililerden oluşturulmuştur. Cumhuriyeti kuran siyasal güç devletin kadrosunu da oluşturarak devrimin kurumlaşmasına çalışmaktadır. Tanzimat döneminde başlayan bürokrasi önderliği aydın ve bürokrat elit tabakanın yürütücülüğünü yaptığı cumhuriyetçi akımda daha da ön plana geçmiştir. Atatürk, kendi döneminde halkla bütünleşen kişiliğiyle bürokratlaşmaya fazla izin vermemiştir. Ne var ki ondan sonra bürokratik yönetim daha etkin bir duruma gelmiştir. Halk için ve halka doğru yapılan çalışmalar yönetimin halkla bütünleşmesini sağlayamamış, tersine kitlelerden kopuk bir bürokratik mekanizma yaratmıştır. Cumhuriyetçiliğin kadrosu ve tabanı olarak beliren asker ve sivil bürokrasinin böylesine bir ters sürece girmesi, Cumhuriyet'in halkçı özne ve Atatürkçülüğün halkçılık ilkesine aykırı olmuştur. Halk kitlelerinin geleneksel değer yargılarına bağlılığı okumamışlığı, dinsel kaynaklı ve fizik ötesi anlayışların etkileri altında kalması, gerici ve tutucu çevrelerin halktaki bu durumu sömürerek ayaklanma ve anti-cumhuriyetçi eylemlere kalkışmaları Cumhuriyet'in öz kadrosunu oluşturan asker ve sivil bürokrasinin biraz katı tutum içine girmelerine neden olmuştur. Atatürk'ün başarısının büyüklüğü böylesine bir toplumsal yapıda Cumhuriyet gibi çağdaş bir yönetim düzenini kurabilmesindendir. Toplumu orta çağ karanlığından çağdaş aydınlığa kısa sürede devrimci bir atılımla kavuşturmak kolay olmamıştır. Cumhuriyetçi kadronun yönetimdeyken toplumdaki çağ dışı değerlere ve eğilimlere karşı çıkmasını, bunlara karşın yeni önlemler almasını ve bu nedenle bürokratik yönetimle kitleler arasında bazı boşlukların meydana gelmesini doğal karşılamak gerekir. Boşluklar ve kopukluklar toplumda belirli bir birikime dayanmayan cumhuriyetçi eylemin başarıya götürülme savaşımından dolayı ortaya çıkmaktadır. Cumhuriyetin asker ve sivil yönetici kadrosunda cumhuriyetçilik savaşımını ödünsüz yürütmelerini anlayışla karşılamalıdır. Onlar bu savaşımı sonuna dek yürütmeseler de genç cumhuriyet rejiminin çeşitli engel ve baskılara karşı ayakta kalabilmesi olanaksızlaşabilirdi. Bu nedenle cumhuriyet rejimi bürokratik güçlere çok şey borçludur. Atatürk'ten sonra toplanan ilk kurultayda ulusal şef İsmet İnönü'nün partinin değişmez genel başkanlığına seçildi. İnönü, o yıllardaki totaliter rejimlerin başkanları için şef sözcüğünden esinlenerek ulusal şef olarak anılmaya başlandı. Demokratik rejimlerin geçirdikleri iç buhranlar, totaliter rejimlerin yaygınlaşması ve devlet işlerinin daha etkin olarak yürütülebileceği konusundaki düşünceler böyle bir gelişmeye yol açtı. Dipnot 14 Sunak ile Cumhuriyet Halk Partisi'nde gelişmeler Boğaziçi Üniversitesi yayını İstanbul 1976 sayfa 86. Ulusal Şeflik Kurumu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleriyle halkçı ve devrimci yapısıyla bağdaşması olanaksızdı. İçeride ve dışarıda yaşanan olağanüstü koşullar bu kurumun getirilmesine neden olmuştur. İnönü bu sıfatı kendi üzerinden atana kadar toplumda en küçük bir tepki gelmemiştir. Tersine geniş ölçüde desteklenmiştir. Dipnot 15. Nadir Nadi. Perde aralığından Cumhuriyet yayını İstanbul 1964 sayfa 17. Yaşanılan zor günler, genç cumhuriyetin geleceğinin tehlikeli olduğu konusunda halkta haklı kuşkular yaratıyordu. Nitekim zor günler, yönetiminin dikkatli ve dengeli politikasıyla atıldıktan sonra ulusal şef, tüm sıfatlarını terk ederek demokratikleşme doğrultusunda yeni bir adım atmıştır. Bundan sonra demokratik rejime geçiş için her alanda hazırlıklar başlatılmıştır. Zamanla yeni yasal düzenlemelere gidilmiş, özgürlükler ve halkla tanınan sınırları genişletilmiş, çeşitli alanlarda örgütlenmelere izin verilmiştir. Tek parti döneminin simgesi olan ulusal şeflik uygulamasına diktatörlük gibi göstermek eksik bir değerlendirmedir. İçinde bulunulan koşullarla beraberce düşünülmesi gerekir. Cumhuriyet açısından zorunluluğu o zaman daha açık görülecektir. Atatürk sonrası yıllar dünyanın bunalım ve savaş dönemi olmuştur. Atatürk yeni bir dünya savaşının patlak vereceğini görüyor, Alman ve İtalyan yönetimlerini ciddiye almıyor, böyle bir savaş çıkarsa bunun galiba Amerika, İngiltere ve Rusya olacaktır diye düşünüyordu. Dipnot 16. Thomas Leaves, Eren Free, The United States and Turkey and Iran, USA 1961 sayfa 89. Dünyada barış politikasını bilinçle izleyen İnönü, önce İngiltere ve Fransa ile daha sonra da Almanya ile dostluk antlaşması imzalıyordu. İki tarafın da savaşa girme konusundaki baskılarına direnen İnönü, savaştan geri durdu. Türk kamuoyu bu tarafsızlık politikasında cumhurbaşkanlarını destekledi. Türkiye Cumhuriyeti ancak savaş sona ererken Birleşmiş Uluslar Konferansı'na katılabilmenin koşullarını uyabilmek için Almanya'ya savaşı ilan etti ve tüm diplomatik ilişkileri kesti. Böylece dengeli ve çekimser bir politika ile Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın yıkıntılarından kendisini kurtardı ve en az zararla çıkan Avrupa ülkesi oldu. Türkiye'nin savaşa girmemesi Rusya'nın işini çok zorlaştırmıştı. İleride yeniden böyle bir duruma düşmemek isteyen Rusya, Türk-Sovyet saldırmazlık antlaşmasını tek yanlı olarak ortadan kaldırdı. Savaşın bitiminden bir yıl sonra Rusya bir nota vererek Boğazlar rejiminin yeniden düzenlenmesini, bu bölgenin kendisinin de katılacağı ortak bir düzende savunulmasını istedi. Bağdaşık ülkelerin savaşın yarattığı yıkıntıları onarma çabası, içinde bulunmaları, Rusya'nın da Doğu Avrupa'yı kesin olarak ele geçirmesiyle çok güçlenmesi, Türkiye'de Cumhuriyet yönetimini çok kritik bir durumda bıraktı. Yalnızca kendi gücüne güvenen Türkiye, Rusya'ya gerekli yanıtı vererek savaş için hazırlanmaya başladı. Türkiye'nin kararlı direnişi Batı dünyasını uyardı. Orta Doğu ve Avrupa'nın savunmasında nedenli önemli bir role sahip olduğu anlaşılan Türkiye'ye tüm Batılı ülkeler destek oldular ve sahip çıktılar. Sovyetlerin giderek artan istek ve baskıları Türkiye'yi Batı savunma sistemine doğru sürükledi. Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesine dayanan bir dış politikayla Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan kurtulmuştur. Gene bu ilkenin izlenmesiyle Türkiye Rusya'nın isteklerine kesin bir biçimde karşı çıkmıştır. Cumhuriyet dünyanın en karışık döneminde bu yoldan ayakta kalabilmiştir. Rusya'nın ağır isteklerle Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışması bu tam bağımsızlık dengesini biraz sarsmış ve Türkiye'nin bazı ödünler vererek Batı savunma sistemi içinde yer almasına neden olmuştur. Savaşın en ağır yıllarında tam bağımsızlığından ödün vermeyen Türkiye, savaş sonrası yıllarda dünyanın giderek iki blok çerçevesinde bölünmesi karşısında Batı'ya doğru bir eğilim göstermiştir. Tek parti döneminde başlayan bu yakınlaşma sonraki dönemlerde iyice artmış, verilen yeni ödünlerle Cumhuriyet'in tam bağımsızlık ilkesi giderek zayıflamıştır. Savaş yılları Türkiye'yi ağır ekonomik zorluklara uğrattı. Dolayısıyla ekonomiye devlet karışımının ölçüsünü giderek artırdı. Daha Atatürk yıllarında başlayan devletçilik uygulaması ön plana çıktı. Tüm dünyayı saran savaşın etkisiyle dış alım ve satım düşmüş ve bunun sonucunda da yeni başlayan endüstrileşmeyi yavaşlamıştır. Dış alım giderlerinin azalması, dış satım gelirlerinin artması ise savaş yıllarının getirdiği bir değişikliktir. Bunun nedeni, savaşa giren ülkelerin dışarıda kalmış, Türkiye'den daha fazla mal almalarıdır. Devletin altın stoklarında artış başlamış, dış alım açığı kapandığı gibi dış satımdan gelir sağlanmıştır. Buna karşın içeride ekonomik denge sağlanamamış, belirli alanlarda mal kıtlığı çekilirken bir yandan da savaş zenginleri türemiştir.